Kariyer Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar başlıyor.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Yine yeniden yepyeni bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programıyla siz kıymetli dinleyenlerimizin huzurundayız. Değerli kültür tarihçimiz Dursun Gürlek hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim, afiyettesiniz inşallah.
Hamdolsun, hamdolsun. İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın?
Çok şükür, bin şükür, elhamdülillah. Dünya imtihan dünyası mı diyorsunuz
evet,
hocam?
Evet, dünya imtihan dünyası ama imtihanı kazanma tehlikesi mi diyelim, heyecanı mı diyelim, efendim işte güzelliği mi diyelim, onlarla teselli buluyoruz. Allahu alem, imtihanı kazananlardan oluruz.
İnşallah.
Çünkü böyle ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Efendim bu ve benzeri ilahi müjdelerden dolayı pek de öyle fazla rahatsız olmuyoruz.
Evet.
Efendim. Şimdi ama işte hatalarımız, kusurlarımız aklımıza geldikçe de rahatsız olmamak mümkün değil. Şöyle bir şey anlatırlar. Efendim tilki ve bir takım yandaşı olan hayvanlar yolculuğa çıkmışlar. Hı hı. Ormanda gidiyorlarmış. Efendim tilki huzursuz bir şekilde yolculuk yapıyormuş. Bir sağa bakıyormuş, bir sola bakıyormuş. Efendim demiş ki diğer hayvanlardan biri, yahu tilki kardeş, sen içimizde en cesur geçinirdin, ne bu korku demiş, bu tereddüt, efendim bir oraya bakıyorsun bir oraya. Yok yok demiş, ben ondan korkmuyorum demiş, ama demiş zamanında o kadar fazla tavuk aşırdım ki demiş, sahiplerinden biri çıkar diye ödüm kopuyor demiş. Şimdi biz Müslümanlar olarak tabii ilahi huzura gitmekten bir endişemiz yok. Nasıl olsa gideceğiz. Tek endişemiz yaptığımız hataların, günahların karşımıza çıkması endişesi var. Ha, o konuda da şöyle teselli buluyoruz. Allah gafuru rahimdir. Rahmetim gazabımı geçti ve benzeri hadisi kutsi olsun, ayeti kerime olsun müjdeler var. Şimdi çok fazla düşünürsek o zaman da hayatın tadı tuzu kaçıyor. Görevimizi yapalım, gerisini Allah'a bırakalım. Ne diyor şair? Allah bes, baki heves.
Bir Allah dostu da öyle demiş hocam. Siz ölümü tabii ki sevmezsiniz. Çünkü asıl yurt ahiret yurdu. Ve siz işte kabrinizi imar edeceğinize, ölümden sonraki hayatınızı imar edeceğinize, ihya edeceğinize daha çok dünyayı imar ve inşa etmenin evet, derdine düştüğünüzden gideceğiniz yurda dair hazırlık olmazsa elbette tabii, korku tabii, olur. Evet. Ama boş bir var. Mevlana olunursa o zaman Şeb-i Arus olarak görülür değil mi? Aa, ölüm
eyvallah,
gecesi.
Eyvallah. Keşke inşallah. Tabii ki.
Evet.
La teknetu, la teknetu min rahmetillah.
Allah'ın rahmetinden.
Evet, teselli büyük.
Çok şükür. Hocam önümde Maziye Bir Bakıver adlı kültür sohbetlerinizin yer aldığı bir kitabınız var. Orada
eyvallah,
geçen gün evlerinde mutfak bulunmayan mahalle başlıklı yazınızı okudum.
Evet.
Ya bu
zannedersem 3. Mustafa zamanı.
Evet.
Efendim Topkapı'da, Topkapı surlarına yakın halen var o mahalle.
Evet.
Ora için söylerler onu. Tabii o zamanın şartlarında evler küçük, mahalledeki insanların sayısı az. Efendim mazul, görevinden azledilmiş Şeyhülislamlardan birinin konağında pişirilen yemekler mutat, yani sistemli bir şekilde o evlere dağıtılır gidermiş. Onun için mutfak açmaya ayrıca ihtiyaç duymamışlar.
Evet.
Çok enteresan bir durum değil mi bu? İki yönden önemli. Şeyhülislam'ın tabii maddi bakımdan da çok zengin olduğu anlaşılıyor. Eskiden böyleydi. Paşaların, sadrazamların, Şeyhülislamların konakları efendim işte küçük bir köyün nüfusunu içine alacak kadar büyüktü.
Maşallah.
Efendim işte şu kadar odası var, şu kadar mutfağı var. İçinde hamamı, hatta iki tane hamamı olan konaklar vardır. Üsküdar'da varmış bunlardan biri, yıkılmış. Çok böyle. Bu da Osmanlı'nın haşmetini maddi açıdan olsa bile gösteren işaretlerden, göstergelerden biridir. Osmanlı hep büyük düşünmüştür. Büyük işler yapmıştır. Büyük ideallere sahip olmuştur. Onun için büyük devlet olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu diyoruz ama bizim kültür dünyamızda imparatorluğa fazla yer verilmez.
Evet.
Devlet-i Aliye.
Devlet-i Aliye.
Devlet. Evet. Evet. Efendim. Yani imparatorluk, hadi diyelim imparatorluk. Kaç tane imparatorluk var yeryüzünde Allah aşkına? 3-4 tane sayısını geçmiyor işte. Doğu Roma İmparatorluğu, Endülüs Emevi, Osmanlı vesaire. Bundan dolayı büyük olmuş. Büyük düşündüğü için, büyük icraatlara imza attığı için büyük devlet olmuş. Evet, çünkü İslam'ın tatbikçisi, uygulayıcısı olan bir devletti. Osmanlı Devleti İslami bir devletti. Efendim, müteaddit defalar söylediğim tarihçimiz Mükrimin Halil Hoca'nın bir sözünü hazır yeri gelmişken bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Merhum dermiş ki, dünyada gelmiş geçmiş hanedanlar içerisinde en şerefli, en kıymetli, en değerli iki hanedan vardır. Biri hanedanı Resulullah, yani Efendimizin soyu. Ehl-i Beyt'ten devam eden.
Evet.
Hanedan o dünyevi manada değil. En şerefli hanedan iki tanedir. Birisi hanedan-ı Resulullah, diğeri de hanedan-ı Ali Osman. Osmanoğulları hanedanı. 600 seneyi geçti değil mi?
Ya, dile kolay.
Yani siyaseten bugün öyle bir hanedan yok ise de ilim olarak, eser olarak, mimari olarak, kültür olarak Osmanlı hanedanı yine devam ediyor. Şu manada bugün onların yaptırdıkları camilerde namaz kılıyoruz, onların yaptıkları saraylarda oturuyoruz, onların yaptıkları diğer eserleri kullanmıyor muyuz? İstanbul'dan, Bursa'dan, diğer tarihi şehirlerimizden Osmanlıların yaptırdıkları mimari eserleri imkan olsa da şöyle söküp alsak. Geriye ne kadar,
ne kadar
Allah aşkına?
Evet. Ne kadar?
Tarih namına sıfırlanırız. O zaman ne yerli ne de yabancı turist gelir bu memlekete. Ha, demek ki kültürel manada Osmanlı devam ediyor.
Devam ediyor. İşte Tanpınar'ın Beş Şehir kitabında, değil mi hocam? O tabii, İstanbul, evet. Konya,
evet.
Erzurum,
evet.
Diyarbakır,
Bursa. Diyarbakır yok.
Diyarbakır yok. Bursa ve?
Erzurum, Bursa, Ankara.
Ankara,
efendim,
evet.
Konya, İstanbul.
İstanbul. Evet. Nasıl anlatılıyor o ya, beş şehirde?
Evet.
Hep Osmanlı eserleri, çil çil kubbeler serpen orada demiş ya Necip Fazıl.
Evet, tabii. Onun için beş şehri gençlerimizin en az 5 defa dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor. Okumadan okumaya fark vardır. Şöyle bir göz gezdirdim sözü, kitap okumayı ifade etmeyen çılız bir sözdür. Şöyle bir göz gezdirilmez, dikkatli dikkatli okunur.
Evet.
Ha, şöyle bir göz gezdirdim sözü şu manada doğrudur. İlginiz olan konuyla alakalı bir başlık arıyorsunuzdur. Efendim, bir bölüm arıyorsunuzdur. Şöyle bir göz gezdirirsinizdir ama kitap okuma değildir o.
Evet. Peki hocam, yeri gelmişken sizin çok iyi bir okuyucu olduğunuzu bizzat gözlemledim. Yani estağfurullah, bunu söylemeye dahi hacet yok. Ayaklı kütüphaneleri kaleme alan bir değirmişsiniz.
Estağfurullah, teşekkür ederim.
Çok iyi bir kitap dostusunuz, çok iyi bir okuyucusunuz. O zaman dinleyenlerimize de bu noktada şimdi bazı tavsiyelerde bulunmak gerekirse, ideal bir okuma nasıl olmalı? Mesela gençlik yıllarınızdaki okumalarınızla, okuma şeklinizle, tarzınızla bugünkü aynı mıdır? Satırların altına çizerek mi okursunuz, not alarak mı okursunuz, özet çıkartarak mı okursunuz? Dursun Güllek hocamın okuma tarzı nasıldır?
Vallahi her yiğidin bir yoğurt yiş tarzı vardır. Tabii benim de kitap okuma tarzım nevi şahsına münhasır derler ya, bana münhasır. Çizerim, evet, önemli gördüğüm satırların, paragrafların altını çizerim. Efendim, kitaba son derece hürmetim, saygım olmakla beraber efendim altını çizerim yani. Şimdi rahmetli Hilmi abimiz öyle derdi. Benim altını çizmediğim kitap yoktur kütüphanemde. satırları çizilmemiş kitap yoktur der.
Kim? Hilmi Oflaz mı?
Hilmi Oflaz, Necip evet, Fazıl'ın Azat Edilmez Kölesi. Çok kitabı vardı onun.
Kabri Değme Necip Fazıl'ın Ayak Ucunda.
Evet, evet. Kendisi Mahmut Paşa'da işportacılık yapardı ama zannediyorum değil, öyle 30 bin ciltten fazla kitabı vardı. Maşallah. Evet, sonra vefatından sonra onlar galiba İslam Ansiklopedisi kütüphanesine satıldı.
Bugünkü İSAM'a.
İSAM'a satıldı. Evet. İyi oldu, isabetli oldu. Kütüphane dağılmamış oldu öyle işteyse. Efendim, çocuklarına maddi yardımda bulunuldu. İyi oldu. İşte yani Hilmi abi öyleydi. Ha, ben de çizerim okuduğum satırları. Halbuki mesela kaldığım yeri işaretlemek için efendim sayfayı böyle kıvırıp katlayıp öyle kitabı kapatmam.
Evet, ne yaparsınız?
Canım sıkılır ona. İşaret kurum, bir kağıt parçası kurum, bir şey efendim. Ondan sonra kitabı elinize aldığınız zaman, şimdi ekranda olsak daha rahat gösterirdim. Böyle evet. Rahat açıp sonuna kadar kapakları sağa sola kaydırmam. Böyle biraz böyle şey, paralel yani birbirine yakın açacaksın. Kitabı rencide etmeyeceksin yani. Açarken, kapatırken, masaya korken kitabın üstüne bir şey koymayacaksınız. Çay bardağı koymayacaksınız vesaire vesaire. İsterse boş kağıt olsun.
Değil mi?
Ben rahatsız olurum üzerinde bir şey görürsem. Kitaba hürmet, kağıda hürmet, değil mi? Yazıya hürmet.
Kitabın üstüne ancak kitap konur.
O kadar. Kaleme hürmet. Kaleme nasıl hürmet etmeyelim Allah aşkına? Kalem suresi var ya. Alleme bil kalem. Onun için hala yazılarımı kalemle yazıyorum. Sonra bilgisayara geçiyoruz.
Bir dakika. Şu an siz halen daha yazılarınızı tabii. Önce kalemle yazın.
Evet.
Daha sonra bilgisayara daha sonra, geçiyorsunuz
evet,
öyle mi?
Bilgisayara tabii. Oğluma veriyorum. O diziyor. Veya ben. Efendim. Böylece kalemin manevi saltanatını devam ettirenlerden olmak istiyorum.
Ne mutlu size.
Evet. Bu kalem zevki ayrı bir şey.
Evet.
Böyle kalem koleksiyoneri olan büyüklerimiz de var. Kalemin saltanatını hala devam ettiren arkadaşlarımız, dostlarımız var.
Evet. Cağaloğlu'ndaki kimi kırtasiyelerde ya da bu dolma kalemlerin özellikle satıldığı bazı mağazalarda ciddi mesai harcayan
tabii.
Kültür sanat dostları olduğunu evet, biliyoruz hocam.
Evet, evet.
O da ayrı bir kültürmüş.
Tabii. Erken başladı bende dolma kalem kullanma zevki. İlkokul 5'te başlamıştı. İlk dolma kalemi aldığımda dünya bana verilmiş kadar sevinmiştim. Efendim böyle biraz mürekkep çekerken, mürekkep doldururken biraz parmağımızı boyardık ama olsun. O da güzel bir boyaydı.
Evet.
Efendim yahut cebimize akardı böyle kopardı falan. Böyle bir maceramız var mürekkeple. Bak mürekkep ne kadar güzel bir kelime değil mi? Terekküp etmiş, bir araya gelmiş.
Mürekkep.
Evet, bir medeniyet ki mürekkepten mürekkep bir medeniyet. Hat sanatı mürekkebe bağlı. O mürekkepler nasıl olurmuş Allah aşkına? Çok böyle Osmanlı mürekkepleri kıvamında koyu ve o mürekkeple yazılan yazılar hiç silinmez. Uzun zamana dayanır. Bilhassa hattatların kullandıkları develere bağlarlarmış o mürekkebin ham maddesini hacca giden develere. Deve her adımında tabii onu böyle sallaya koyulaştırırmış efendim. Yahut da hamamların giriş kapılarında tokmaklar vardır. Tabii sürekli açılıp kapandığı için o tokmaklar hareket halinde oraya da bağlarlarmış ki sürekli bir hareket olsun diye. Yani mürekkep yapımı da çok incelik isteyen, çaba isteyen ve sabır isteyen iştir. Bu konuda Allah uzun ömür versin. Efendim meşhur bir hattatımız var Uğur Derman Bey. Onun bizim öğrencilik yıllarımızda çıkan İslam Düşüncesi diye bir dergi vardı. Sonra onlar ciltlendi ve güzel bir eser haline geldi. Mahiriz hocamız orada yazı yazardı. Sezai Karakoç orada yazı yazardı. Daha başka önemli şahsiyetler. İşte Uğur Derman Bey'in orada mürekkep yapımına dair çok enteresan bilgiler veren bir yazısını aradan 40 sene geçmiş halen hatırlıyorum. Zaten iyi yazı kendini unutturmaz. İyi insan da kendini unutturmaz. Merke. Değil mi? İyi yazı iyi insan gibidir. Dostluğu süreklidir. Ama şimdi öyle yazılar okuyoruz ki bir saat sonra aklında kalmıyor. Bu yazı değildir. Öyleyse kazı gitsin.
Evet. Peki.
Altını çizme deyince aklıma bir şey geldi.
Buyurun hocam.
İşte meşhur bir siyaset adamımız şimdi rahmetli oldu. Efendim işte söylediği sözleri tekrarlarken bu satırların altını, bu sözlerin altını çiziniz derdi sık sık.
Evet.
Fakat onlar da pek yerine getirilmezmiş. Mütakip basın toplantısında efendim işte böyle böyle demiştiniz geçen hafta. Altını çiziniz demiştiniz. Ama vaadinizi yerine getirmediniz deyince gazetecinin biri şimdi üstünü çiziniz demişiz. Biz altını çizenlerden olalım, üstünü
evet,
değil.
Önemli şeylerin doğru altını çizmek gerekiyor. Peki hocam nasıl okuduğunuzdan bahsediyorduk, biraz o önemli. Not alır mısınız okumanız esnasında?
Alırım. Benim küçük küçük efendim işte böyle zarf şeklinde küçük zarflarım vardır. İlgilendiğim konuyla alakalı notları alırım, onlara korum. Sonra onları tasnif ederim yazacağım kitaplara göre. Bir misal vermek gerekirse,
lütfen.
Efendim Mehmet Akif'le ilgili epey kitap okudum. Mehmet Ali Akif'le ilgili direkt alakası olmayan en direkt bazı kitaplarda da o konular çıkıyor. O kitabın
alakalı
adını, yazarını, basım tarihini hemen ufak bir kağıda yazarım. Efendim o torbaya atarım. O önce kabarır o torba. Efendim ondan sonra kendi aralarında tasnif ederim.
Evet.
Evet. Bu çok önemli. Not almak önemli. Bizde bu kültür maalesef pek fazla gelişmedi. Rahmetli Süheyl Ünver Hoca üzerinde çok fazla dururdu. Not alınız, efendim kaydediniz. Biz şifahi kültürü çok seven bir milletiz. Halbuki söz uçar, yazı kalır diye bütün hayatını not almaya vakfetti. İyi ki böyle bir metot izledi. Şimdi işte vefatından sonra bu kadar zaman geçtiği halde
Defterleri yayınlanıyor.
Yani Konya'yla, İstanbul'la, Bursa'yla, Manisa'yla, Edirne'yle, kendi memleketim olan Tokat'la ilgili defterleri bildiğim kadarıyla bir kısmı yayınlandı.
Evet.
Hala yayınlanmayan defterler var, notlar var. Sadece not almakla yetinmemiş, gittiği yerleri efendim fotoğraflamış, fotoğraflarını çekmiş, efendim resimlerini yapmış, tecessüs sahibi, merak sahibi bir insan.
Süheyl Ünver.
Evet, kaç Süheyl Ünver var Allah aşkına? Keşke onların sayıları çok olsaydı, bugün elimizde muazzam bir kültür hazinesi olacaktı. İhmal ediyoruz, gevşeklik gösteriyoruz veya yarın yaparız diyoruz. Yarın hiçbir zaman gelmeyen bir gündür.
Bugün de dünün yarınıdır zaten.
Evet, öyle. Ya bu işi yarın yaparım diyen adam bilmez mi ki içinde bulunduğu gün dünkü günün yarınıdır.
Ya. Evet. Yarın yaparım, yarın diyenler helak oldu demiş Peygamber Efendimiz.
Yarın diye bir şey yoktur. Bir kitap ismi galiba, zannedersem Tarık Burhan'ın böyle bir kitabı var.
Şimdi mesela sohbetleriniz oluyor, konferanslarınız oluyor. Zaman zaman panellerde konuşmalar, sempozyumlarda konuşmalar yapıyorsunuz. Karşınızda kalabalık topluluklar sizi ilgiyle, merakla dinliyor, takip ediyorlar.
Eyvallah.
Ama sadece böyle ilgiyle dinlemek, takip etmek kafi değil, demek ki hocam.
Not almak gerekiyor.
Kaçırmamak lazım.
Not alan arkadaşlarımız da var. Merakla dinleyenler de var. Dinler gibi yapanlar da var. Efendim dinleyenlerin arasında uykulayanlar da var tabii. Hoş, benim tahdis-i nimet kabilinden söyleyeyim. Benim sohbetlerimde uyuyan pek yok.
Ne mutlu.
Kadim bir dostum var 40 senelik. O bazen uyuyor. Kudemadan olduğu için
hoş görüyorsunuz.
Hoş görmüyorum. İkaz ediyorum. Burası otelde, beyefendi uyuyacaksan evine git diyorum.
Evet.
Uyumak yok. Tanzimat'tan beri uyuyoruz zaten.
Ya. Evet. Cemil Meriç şöyle diyor,
evet,
değil mi?
Uyumak için kabir müsait. Çünkü zamanımız çok.
Evet.
Daha doğrusu orada rahat uyumak için, kabirde rahat uyumak için dünyada uyumamak veya az uyumak lazım. Değil mi?
Günün sözü. Kabirde rahat uyumak için dünyada uyumamak veyahut da az uyumak lazım.
Lazımdır, evet.
Gaflet uykusundan uyanmak. Kılletin. Eskiler agah ol demişler, değil mi hocam?
Evet. Kılleti nevm, kılleti taam. Öbürü ne? Kılleti kelam.
Kılleti kelam. Az ye.
Konuş, az ye, az uyu.
Hepsi de birbiriyle evet, bağlantılı, alakalı.
Birbiriyle alakalı, mütenasip. Tenasip aralarında çok yersen hemen uyku gelir. Değil mi? Rehavet basar. Evet. Onun için yeme işini de iyi ayarlamak lazım diyorum ama bu sözün sahibi ne derece uyuyor? O da tartışmalı bir mevzudur.
Estağfurullah. Hocam, yani o kadar çok yemiş, o kadar çok uyumuş olsaydınız bu kadar kıymetli eserleri bugün bizlerin istifadesine sunmuş olamazsınız. Allah razı olsun.
Şey,
çünkü bunlar
değiliz.
Ciddi fedakarlıklar neticesinde kaleme alınan eserler.
Eyvallah.
Kültür dünyamızdan çok bilmediğimiz ve hakikaten ufkumuzu açan, anlarımıza değer katan, bize anlatan değerleri tanıtıyorsunuz.
Çok teşekkür ederim. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Nasıldı o? Ehli dil diyemem sinesi saf olmayana, ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Kaç kişi kaldı böyle ehli dil? Birbiriyle anlaşan, birbirini seven, birbirini arayan. Efendim işte hasetten, kıskançlıktan ari, uzak bir hayat yaşayan insanların sayısı maalesef pek az. Zülfiyare dokunmamak için bu konudaki bildiklerimi eski deyimle söyleyeyim, ariz ve amik bir şekilde anlatmak istemem.
Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşeti vardı. Bunun okunuşu da ari şeklinde değil mi?
Ari tabii. TSK'da değil mi?
Tabii, bunu düşünsene, TSK'da ari incelemesi.
İdat arı incelemesi olur o zaman. Ya maalesef kardeşim, bu hataları yapıyor.
Şurada şapka da yok çünkü.
Evet, şapka da yok. Şimdi bak, zamanın sonu diyelim Osmanlıca bakalım. Ahir zaman değil mi?
Ahir zaman.
Bak, ahir nasıl yazılır? A'nın üzerinde şapka olacak.
Şapka.
Çünkü eski harflerle yazdığın zaman eliftir. Elif'in üzerinde met dediğimiz uzatma işareti vardır. Bu uzatma işaretini Latin harflerinde karşılayan şapka dediğimiz... O da şapka değildir ya, hadi o da Galata meşhurdur. Aksandır o.
Evet.
Aksan. Üç türlü aksan vardır. Aksan grav, aksan tegü, aksan circonflex. Fransızca. Neyse. O aksanı, o şapkayı koymadığınız zaman onu uzatamazsınız. O zaman ne olur? Ahır olur.
Ahır olur. Ahir olacağını ahır olur.
Ahir. Ahir. Ahir. Onu kimisi de noktada koymuyor. Yani i değil, ı. O zaman çirkin bir manzara ortaya çıkıyor. Ahır zaman. Zamanın ahırı olur mu? Ahır ne ya? Evet. Ahir zaman. Çok kötü bir kulak meselesiyle karşı karşıyayız. Bu uzatma, heceleri uzatma veyahut da kısaltma konusundaki bilgilerimiz eksik olduğu için dinlerken veya konuşurken sıkıntı yaşıyoruz. Bunun çaresine çare.
Yeah.
Bak, uzatınca böyle çare. Çare diyelim buna hadi. Evet.
Diyebilir misiniz?
Evet. Yok. Bunun çaresi Osmanlıcayı bir hakkın öğrenmektir.
Bir hakkın
bir
öğrenmektir.
Hakkın. Bir hakkın kelimesinin başındaki B harfi C'dir. Kelimenin sonundaki efendim heceyi ne yapar? Esre okutur. Yani bir hakkun diyemezsin. Bir hakkan diyemezsin. Bir hakkındır o. Mesela bi iznillah diyoruz değil mi? Allah'ın izniyle B harfi ceri var. Bi iznullah dersen çirkin olur. Değil mi? Bi iznullah olmaz. Bi iznillah.
Bi iznillah. Evet.
Yani bu kelimelerin bir de musikisi var. Musikiyi. Bak şimdi kelimenin telaffuzuna lütfen dikkat ediniz. Musiki demiyorum. Musiki. Efendim diyemiyor adam bunu şimdi. Yıllar önce ilçe milli eğitim müdürlüklerinden birine bir arkadaşı ziyarete gitmiştim. O ilçenin milli eğitim şube müdürüydü. Baktım yanında bir başkası var, onunla biraz da böyle sıkıntılı bir konuşma yapıyordu. Onların konuşması bitsin diye ben de kendimi beklemeye almıştım. Efendim, konuşmalarından anladığıma göre Milli Eğitim Şube Müdürümüz Bir o ilçedeki öğretmen okullardan birinde öğretmenlik yapan bir öğretmeni ikaz ediyordu. Konuşmalarından müzik öğretmeni olduğunu anladım. Şöyle bir cümle kullanmıştı.
Nasıl?
Bak hocam, Allah aşkına yapmayın bunu. Siz muzuki öğretmenisiniz. Bunlar yadırganır. Muzuki. Var mı böyle bir kelime?
Musiki.
Musiki diyecek, diyemiyor. Diyemiyorsan müzik de. Muzuki edip de müptezelleştirme kelimeyi. Çok böyle çok.
Diyorsunuz ya, minarenin aleminden söz ederken.
O da bir alem.
A'yı uzatarak minarenin alemi diyen imamı görünce insan minareden düşmüş gibi oluyor.
Evet, çok böyle diyen.
Alem nerede?
Alem nerede? Bu da bir alem işte.
Evet, sizin daha önceleri bir radyo programınızın ismi Tarih Musahabeleri'ydi.
Musahabeleri, sohbetleri. Evet.
Ama ona daha çok tarih muhasebeleri mi diyorlardı? Hı hı,
muhasebeleri. Muhasebe halbuki hesapla ilgili. Muhasip demiyor mu muhasebeci?
Evet.
Çok karşılar. Müsahip, muhasip.
Hı hı.
Değil mi? Delalet,
dalalet.
Çok karıştırılır.
Bunları peki hocam, karıştırmamak için, bunları birbirinden ayırt etmek için işte Osmanlıcayı öğrenmek gerekiyor.
Şart. Osmanlıcayı öğrenmek şart ve öğrendiğinde zihnine iyi nakşetmek şart. Karıştırma meselesi son günlerde fena halde benim canımı sıkıyor. Çünkü kafanı. İsim karıştıranlara çok rastlıyorum bugün.
Mesela hocam?
Ya birkaç gün önce efendim işte Marmaray'da bir arkadaş yanıma yaklaştı. Oo hocam dedi, Eskader'de şiir sohbetleri yapıyormuşsun dedi. Yok, hiç öyle bir şey yapmıyorum ben dedim. Ondan sonra anladım Yusuf Dursun'dan bahsediyorsun dedim. Arkadaşımdan evet. Evet, beni ya Yusuf Dursun'la ya Haluk Dursun'la karıştırıyorlar zaten, evet.
Biz hocam Dursun Güllek hocamızı kimseyle karıştırmıyoruz.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Eyvallah. Hocamızı seviyoruz. Çokça istifade ediyoruz. Şimdi bu yine evlerinde mutfak bulunmayan mahalle başlıklı yazınızın bir yerinde şu geçer hocam. Veren elin alan elden üstün olduğunu daima hatırlatan dinimiz, bu arada iyilikte ve ihsanda bulunmanın usulünü, adabını ve erkanını da belirtiyor.
Tabii.
Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmasın diyor.
Tabii.
Yardımların mümkün olduğu kadar gizli ve sessizce yapılmasını, fakirin, fukaranın incitilmemesini sıkı sıkı tembih ediyor. Ecdadımızın bu tembihlere, tavsiyelere çok önem verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla geçmiş büyüklerimizin sosyal yardımlaşmayı tıkır tıkır işleyen, görevini hakkıyla yapan, herkesin takdirini kazanan ciddi bir müessese haline getirdiklerine şahit oluyoruz ki bunun canlı örneklerinden biri de sadaka taşları.
Sadaka taşları tabii. Sadaka taşına para koyan da belli ya. Değil. Oradan ihtiyacı kadar ama
evet.
Para alan da belli değil. Tabii ki belli olmayacak. Onu bilen Allah var.
Ya.
Evet. Madem ki Allah her şeyi biliyor, alimdir, alimdir.
Hı hı.
Efendim başkalarının bilmesine gerek yok.
İhlas böyle bir şey.
İhlas böyle hocam. Bir şey, evet.
Sadece Allah bilsin
samimi,
yeter diyoruz.
Hassas, kalbi selim, aklı selim, zevki selim diye üç kavram vardır ki bizim kültür dünyamızda yer etmiş.
Kalbi selim, aklı selim, zevki selim.
Zevki selim. Bunların izahı yapılsa zaten bütün dünya bir irfan mektebi olur. Evet. Ve insanlar da o irfan mektebinin müritleri, talebeleri, müdavimleri olurlar. Ben bu müdavim kelimesini çok seviyorum.
Neden hocam müdavim kelimesini
niye,
çok seviyorsunuz?
Neden olsun? Bak Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuyor mu? Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olandır.
Devam,
evet,
müdavim.
Devamlı olan, tabii. Evet. Devam eden kimseye de müdavim diyoruz.
Hı-hı.
Efendim işte şu tekkenin müdavimi, bu kültür mahfilinin müdavimi, şu topluluğun müdavimi, filan caminin müdavimi. Necip Fazıl merhum cumaları yer altındaki camiye gidermiş, biliyor musunuz?
Cuma namazına.
Ta Erenköy'ün. Neresi? Karaköy neresi? Cuma müdavimi. Niye acaba? Üstadın hassasiyeti vardı. Çünkü o caminin imamını, ki merhum Üsküdarlı Ali Efendi'dir, Sultan Abdülhamid Han bizzat tayin etmiştir. Sultanın tayin ettiği bir imamın arkasında cuma namazı kılmanın özelliğini ve güzelliğini o keskin ve engin zekasıyla pekala takdir ettiği için böyle bir güzel yol tutmuştur. Bu Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin, bizim üzerimizde çok hakkı var.
Allah
heyecanımızı uyandırdı, doğru. Okuma şevkimizi uyandırdı, galeyana getirdi efendim. Şimdi biz nasıl hakkında takdirkar duygular taşımayalım? Biliyor musunuz, onun Paris'e ilk gittiği yıllarda yüksek tahsil için.
O Sorbon'a gitti.
Sorbon'da, evet. Yol arkadaşları vardı gemide. Evet. Onlardan Babali isimli hatırasında, bir de O ve Ben isimli kitapta uzun uzun bahseder.
Abidin Dino muydu hocam?
Abidin Dino da vardı, başkaları
Burhan
da vardı.
Toprak.
Burhan Toprak. Mesela Burhan Toprak'ı çok sever Necip Fazıl.
Evet.
Gölgem gibi der ona. Gölgem gibi beni takip eden adam. Bu konuda bir yazı yazdım. Efendim, tam bu yazı çıkacaktı, gazete kapandı. Yazı duruyor. Bir gün getireyim onu konuşalım.
İnşallah. Çok haftaya hatta
üstadın önem verdiği bir kimsedir o. Manisalıdır Burhan Toprak. Toprak soyadını sonradan almıştır. Neydi önceki soyadı? Ümit. Burhan Ümit. Sonra Toprak soyadı alınca Manisalı arkadaşlar Burhan'ın toprağı verdik demişler. Efendim, orada arayan, araştıran, gayesi olan, efendim metafizik endişeleri olan fakat bir türlü vuzuha kavuşamayan diye çok bahseder iştiyakla Necip Fazıl Burhan Toprak'tan. Efendim, hatta Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin huzurunda da tahminim o ki birkaç defa götürmüş olmasına rağmen efendim işte o da bir nasip meselesi, tam bir feyiz alamayışından hayıflanan bir üslupla yazdığı yazılarda vardır. Efendim, fakat çok düşüp kalkmışlar beraber. Efendim, dünyevi manada zevk mahfillerine de gidip gelmişler. Burhan Bey'le çok beraber olmuş. Bir Manisalı dostumuzdan, ağabeyimiz, benim de derslerime gelir, benden de en az 10 yaş büyüktür. O da Manisalı bir doktorumuz var. Efendim, onlar anlatmışlardı. Yine böyle Necip Fazıl Burhan Bey, Burhan Toprak İstanbul'da gezmişler, dolaşmışlar, yemişler, içmişler. Efendim, Eyüp Sultan tarafına gelince Necip Fazıl demiş ki, hadi demiş, artık burada yollarımız ayrılıyor demiş. Ben demiş efendinin huzuruna çıkacağım demiş ama ne yapmış biliyor musunuz? Kaşgari tekkesine gitmeden önce Eyüp Sultan da bir hamama gitmiş önce, efendinin huzuruna temiz çıkayım diye. Efendim, bu hassasiyeti görüyor musunuz? Evet. Evet. Evet. Bu anlatılmaz bir şey işte. Tabii. Yaşanır yani.
Nasıl bir saygı, evet, edep, hürmet, evet, muhabbet, evet, var ki.
Tabii.
Abdülhakim Arvasi, evet, Hazretleri'nin huzuruna, tabii, böyle bir, evet, hassasiyetle çıkıyor.
Tabii. Bizim kültürümüzde vardır bu. Mesela Osmanlı padişahlarını ziyarete gelen Avrupalı elçiler öyle hemen birden huzura kabul edilmezdi.
Ya?
Topkapı Sarayı'na yakın bir hamama sokulur, bir güzel yıkanır. Yine hemen çıkamaz, bekletilir, ondan sonra huzura kabul edilirdi. Zaten padişah doğrudan muhatap olmazdı. Nadirdir, azdır doğrudan muhatap olduğu, sadrazam olurdu. Padişah olunca böyle. Neden? Çünkü halife-i müslimindir. Padişahın beşeri zaafları, şahsi günahları burada söz konusu değildir. Temsil ettiği makam, peygamber makamıdır. Değil mi? Hali Müslümanların halifesidir. Cihariyari güzinin devamıdır. Öyleyse Osmanlı'nın Frenk diye tabir ettiği devletlerin büyük elçileri pak, akpak olmadan huzura çıkamaz. Osmanlı'da böyle uygulamalar vardır. Hatta bu maksatla yapılmış hamamlar vardır. Öyle herkes istediği hamama gidemez Osmanlı'da. Mesela Evliya Çelebi'nin birinci cildini okuyunuz. İstanbul'da hangi hamamlara kimler gider diye orada tasnif yapar rahmetli Evliya Çelebi. Ondan sonra işte şunlar şu hamama, bunlar bu hamamına efendim, işte dervişler bilmem şeyde var. Horhor'da bir hamam var oraya. Bunlar kültürümüzün inceliklerini gösteren köşe taşları olarak çok önemli manalar ifade ediyor.
Evet. Ata Hocam bir gün böyle bir Venedik elçisi Antonio Giustiniani Yavuz Sultan Selim'in huzuruna girer. İşte yeri öpüp iltifatnamesini sunar, görüşmesini tamamlar. Memleketine döndüğünde herkes adeta böyle bir ütopya medeniyetinin sultanı gibi gördüğü, hayalinde canlandırmaya çalıştığı Sultan Selim Han'ın nasıl biri olduğunu sorar elçiye. Göremedim der bu Giustiniani, merak ederler. Odasına girdiğin, yanına gittiğin halde nasıl göremedin? Elçi şu itirafta bulunmak zorunda kalır. Kılıcı öyle parlıyordu ki yüzüne bakamadım. Venedik elçisinin bu sözlerini duyan haşmetli hünkâr da paşalarım der. Osmanlı'nın kılıcı parladığı sürece düşmanların başı daima öne eğik kalır. Ama Allah korusun, bu kılıç bir kınına girer de paslanmaya başlarsa o zaman işte bu kafalar yavaş yavaş dikilir ve bize bir gün yukarıdan bakar.
Evet, bunları yaşadık maalesef. Evet. Doğru.
Ya.
Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi tarihi.
Değil mi?
Nereden başladık? Nasıl geliştik? Nasıl durakladık? Ve nasıl izmihlale uğradık? Bunları ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsak Profesör Osman Turan Hoca'nın bu eserini okumamız gerekiyor.
Bugün halen daha baskısı olan bir
tabii,
eser.
Tabii. Yeni baskıları da yapıldı. İki cilttir. Çok şaheser. Türkçesi güzel, tarihi yönü güzel.
Bir kez daha hocam lütfeder misiniz?
Türk Cihan Hakimiyeti. Mefkûresi tarihi. Bak ismi bile şiir gibi. Şiir.
Haşmetli bir isim.
Evet. Cihan Hakimiyeti. Allah'ın ismini cihanın en uzak köşesine götürme ideali.
İlahi kelime.
Yoksa şey değil, çapulculuk değil, işgal değil, vurma kırma değil, dünyevi maksat değil. İlahi kelimetullah, mefkûre. Evet.
Mefkûre sahibi.
Bir zamanlar
olmak.
Biz de milletmişiz. Milliyet nedir dünyaya öğretmişiz.
Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz.
Hem nasıl milletmişiz, evet.
Ya. Akif'in Eyvallah. Mekanı cennet olsun tüm bu değerlerimizin. Böyle zaman su gibi akıp geçiyor.
Eyvallah.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bu cumartesi Kubbe Altı Akademisi'nde Osmanlıca kurslarınız başlıyor mu?
Evet, bu dönem yeni dönem itibariyle dediğiniz gibi cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü saat 11'de Kubbe Altı'ndaki Osmanlıca derslerimiz başlıyor inşallah.
Kayıt yaptırmak isteyen dostlarımız, dinleyenlerimiz Kubbe Altı Akademisi'nin internet sitesinden de bilgi alınabilir. Telefonla da
kayıt yaptırabilirler tabii.
Kayıt
ki.
Yaptırabilirler. Başka hali hazırda başlayacak Osmanlıca dersleriniz var mı hoca? Kubbe Altı haricinde.
Evet, Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Balaban Kültür Merkezi'nde de Kasım'ın başında.
İnşallah.
Kasım'ın ilk pazar gününde başlayacak inşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz kıymetli bilgiler.
Buluşmak üzere.
İnşallah. Gönül ne çay ister, gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül böyle sizler gibi değerlerle sohbet etmek ister, kahve bahane.
Bahane. O da güzel bahane biliyor musun?
Evet.
Yani kahvesiz, çaysız sohbet de diyor işte yorgansız yatmaya benzer derdi Muzaffer Efendi.
Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamla beraber bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz alaka için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programında tekrar bu gönül frekansında birlikte olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Kariyer Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaraları dinlediniz.